İsim, şehir.
Ben sayıyorum, ben. Hadi hadi say. Dur.
Harfimiz Ş. İsim Şirin. Acem diyarından yola çıkıp Anadolu'yu mesken tutan bir isimle karşınızdayız bu hafta. Şirin. Bu sözcüğü duyunca aklımızda birçok kare belirmiş olabilir. Şekerli yiyecekler, küçük mavi yaratıklar, Ferhat'a dağları deldiren aşkın gücü. İşte böyle çağrışımlarla yüklü Şirin ismi sözlükte sevimli, cana yakın, tatlı, hoş anlamlarıyla kullanılır. Farsça süt anlamında kullanılan şir kökünden gelir. Bir Fars halk hikayesi olan Hüsrev ve Şirin'le edebiyatın içine giren Şirin, zamanla Anadolu'da da dilden dile dolaşan bir hikayenin de mahzun güzeli olur. Hikayeye göre nakkaş ustası Ferhat'la Amasya Sultanı Mehmene Hatun'un kardeşi Şirin birbirine sevdalanır. Elinin hünerine bir de aşk deyince fırçasından şiir gibi renkler, desenler çıkar Ferhat'ın. Gün gelir Ferhat, sultandan kardeşi Şirin'i istetir. Mehmene Hatun'un gönlü razı değildir bu izdivaca. Bu yüzden olmayacak bir şart koşar delikanlıya. Susuzluktan kırılan kente, Şahin Kayası'na delip su getirmesini ister. Hikaye bu ya, Ferhat vurur külünü sırtına, düşer yollara. Şirin'e kavuşacağı günün hayaliyle koca demir dağını dize getirir. Mehmene Hatun bakar ki kardeşi elden gidecek, bir büyücü bulup Ferhat'a gönderir. Büyücü Şirin'in öldüğünü söyler. Acı haberi alan Ferhat elindeki külüngü fırlatır, koca alet Ferhat'ın başına düşer. Başı dönen Ferhat kayalıklara yuvarlanır, yüreğinde Şirin'in aşkıyla son nefesini verir. Ferhat'ın öldüğünü duyan Şirin kayalıklara koşar, bakar ki sevdiği boylu boyunca yatıyor. Dayanamaz, atar kendini uçurumdan, düşer Ferhat'ın yanına. Su gelir gelmesine ya iki sevdalıya da mezar olur Elma Dağı. Yan yana gömerler, her bahar bu mezarlarda iki gül açar derler. Rivayete göre mezarların ortasında bir kara çalı peyda olur. İki gülün kavuşmalarını engeller. Şehir. Öyle bir yerdeyiz ki sanki tarih ve insanlık burada başlıyor. Hangi sokağa girseniz ruhunuza bir huzur doluyor, gözünüze tarihten bir yaprak çarpıyor. Güneş bile bir başka ısıtıyor yeryüzünü bu şehirde. Halfetisinden Harran'ına, Balıklı Gölü'nden Göbekli Tepesi'ne, büyülü bir kente, Şanlıurfa'ya yolumuz düştü. Şanlıurfa, halk arasındaki kısa söyleyişiyle Urfa, Güneydoğu'nun en kalabalık birinci, Türkiye'nin 8. şehri olmasıyla birlikte en genç nüfusa sahip iller içinde de yer alır. Milli mücadele döneminde işgalcilere karşı Urfa halkı müthiş bir direniş gösterir. 1924'te il olur, 22 Haziran 1984'te Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Şanlı unvanını alarak şehrin adı Şanlıurfa olarak değiştirilir. Kentin tarihi bizleri bir zaman yolculuğuna çıkarır adeta. Peygamberler şehri olarak anılan bölgenin kurucusunun Nemrut olduğu, İbrahim peygamberin kutsal sayılan putları yıkması üzerine Nemrut tarafından ateşe atıldığı, günlerce kaldığı ateşten sağ çıkıp yakıldığı yerde Balıklı Göl'ün oluştuğu rivayet edilir. Bunun yanı sıra Nuh peygamberin tufandan sonra kurduğu ilk şehir olarak da efsanelerde geçer. Şehrin adı bir dönem Yunanca suyu bol anlamına gelen Edessa olarak geçse de Süryanilerin ana karası olması nedeniyle Süryanice pınar anlamına gelen Urhey'den ya da Arap yerleşkelerinde kullanılan Ruha'dan geldiği
bilgisidir. Baby. yine kurban andu du diline kurbanın olam yar seni bayramın olam yar seni.
Şanlıurfa'nın yaklaşık 12 kilometre kuzeydoğusunda M.Ö. 10.000 yılına ait olduğu düşünülen ve dünyanın bilinen en eski tapınağı olan Göbekli Tepe bulunmaktadır. Göbekli Tepe'nin tesadüf eseri keşfi tarihin ibresini öylesine kaydırır ki tarım devrimini gerçekleştiren ilk insanların bu kutsal topraklarda yaşadığı ve Göbekli Tepe'nin Mezopotamya'ya hayat verdiği ispatlanmış olur. Indiana Jones filmlerini aratmayan çöl manzaralarına da rastlamak mümkündür. Burada özellikle Harran ve çevresindeki geleneksel evler ve yaşam bambaşka bir yüzyıldaymışsınız hissini uyandırır. Dünyanın ilk üniversitesinin de Harran'da olduğunu düşünürsek bölgenin neredeyse bir dönem dünyanın merkezi sayıldığını ifade etmek gerekecek. Saklı cennet olarak bilinen ve bugün büyük kısmı sular altında kalan Halfeti başka bir çehreyle çıkar karşınıza. Batık şehir olarak da anılan bölgeye her yıl yüzlerce ziyaretçi akın etmektedir. Medeniyetlerin bileşkesi olan bu kente yolunuz düşerse eminiz ki Urfa mutfağı başınızı döndürecektir. Kebabıyla mı başlasak saymaya, çiğ köftesiyle mi, incecik lahmacunu mu diyelim, ağız açık pidesini mi? Patlıcanlı lezzetlerini, ciğer şişini, bostana salatasını, üzlemeli pilavını, söğülmeyi, şabut balığını da ekleyelim listeye. Pekmezlisinden şerbetlisine tatlıları da bir köşeye koyalım. Sadece gözleri değil, gönülleri de doyuran bu güzel sofraya bir de sıra gecesi geleneğini eklediniz mi, değmeyin keyfinize. Bursa ile müsemma, çekirdeğinde koca bir bahçe taşıyan, ağızları sulandırıp nefisleri ferahlatan bir yaz meyvesini aldık sepetimize. Karşınızda şeftali. Memleketi Çin olan bu bitki önce İran'a, oradan Anadolu ve Avrupa'ya yayılır. Adı Farsça şeft alu, yani etli erikten gelen bu nefis meyve ve ağacı yüzyıllar boyunca Asya, özellikle Çin kültüründe bire bin vermesiyle ölümsüzlüğün ve dostluğun sembolü olmuştur. Suyu, güneşi ve ılıman iklimi seven şeftali, elmadan sonra tarımı en çok yapılan meyvelerdendir. Kimilerinin dokunmayı bile cesaret edemediği, iç gıcıklayan tüylü ve çoğumuzun nektarin olarak bildiği tüysüz olmak üzere iki alt türü vardır. Kışın yapraklarını döken, Haziran'dan itibaren çiçeklenip meyveye duran şeftalinin suyu ayrı bir tattır, reçeli ayrı güzelliktedir. Hamur işlerinde, keklerde, turtalarda ağızları şenlendiren şeftali tam bir vitamin ve mineral deposudur. Özellikle sindirim sistemi üzerinde olumlu etkileri bulunan doğanın mucizelerinden şeftalinin, bakın bakalım daha ne marifetleri var. Şeftali çekirdeği kabuğu yakıt olarak kullanılabilir. Ayrıca bazı fiziksel işlemlerden sonra çekirdeğin içerisindeki tanecik hayvan yemi olarak da tüketilebilir. Şeftali çekirdeğinin kabuğu yakacak olarak kül oranı az ve kükürt oranı düşüktür. Fırınlarda, seralarda, hamamlarda, kalorifer sistemlerinde, tavuk çiftliklerinde kullanılabilen alternatif bir enerji kaynağıdır. Şeftali çekirdeği gibi ürünler biyokütle olarak adlandırılan sıvı ve gaz yakıtlarının dışında tutulan yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak küresel ısınma, kirlilik, doğal kaynakların azalması gibi sebeplerden dolayı tavsiye edilmektedir.
Şeftali ağaçları, şeftali ağaçları, türlü çiçek başları, türlü çiçek başları.
Şeftali ağaçları, şeftali ağaçları,
türlü çiçek başları, türlü çiçek başları.
Ben senin hasretim, ben senin hasretim, ben akıttım gözyaşları, akıttım gözyaşları.
Hayvan, Şahin. Göklerin keskin bakışlı, ıssız dorukların bekçisi Şahin'den söz edelim bu haftada. Kuşlar aleminin en geniş kanat açıklığına sahip olanları arasında yer alır. Uzun süre havada kalabilme özellikleriyle kilometrelerce yol kat edebilir. İnatçıdır, hızlı ve etkili manevra yeteneğiyle gözüne kestirdiği avın peşini kolay kolay bırakmaz. Baştan aşağıya tüylerle kaplı olan bu yırtıcı kuşlar genellikle kahverengi siyah olmakla birlikte dünya üzerinde 50 farklı türünün olduğunu söyleyebiliriz. Çengel biçimindeki gagaları ve pençeleri çok güçlüdür. Buna bir de karanlıkta bile keskin bir görüşü olan gözler eklendi mi, şahinlerin ne yaman bir kuş türü olduğunu siz düşünün. Evet, şahin harikulade bir görme potansiyeline sahiptir ve metrelerce uzağa, en kötü hava şartlarında ya da kanat çırparken görebilir. Böylesine güçlü ve azimli olmaları göz önünde bulundurulmuş ki insanlar isim olarak da bu kuşların adını kullanmışlardır. Bazı araba markaları, savaş uçakları ürettikleri kimi araçlara Şahin ismini vermiştir. Boyları yaklaşık 50 santim olan şahinlerin ortalama 25 ila 30 yıl ömrü olsa da bazı türlerinin 100 yaşa kadar yaşadığı tespit edilmiştir. Bu kadar vahşi özelliklerinin yanı sıra evcilleştirilen yırtıcı kuşlar arasında yer alır. Kısa bir sürede evcilleşebilen bu kuşlar eğitmenlerini kısa sürede tanıyabilir. Görüntülerine ve sert bakışlarına aldanmayın, insan canlısı sayılırlar. Eşya, şemsiye. Yağmurun oldukça az olduğu bir diyarda bulunup günümüzde yağmurdan korunmak, balkonlarda, plajlarda, pazar yerlerinde başımızın üzerine taşınır bir çatı gibi diktiğimiz şemsiyelerin kısaca dünyaya geliş öykülerine değinelim istedik. Bir sapın üzerinde esnek tellere gerilmiş, açılıp kapanabilen, yağmur ve güneşten korunmak için kullanılan, su geçirmez kumaştan yapılmış taşınabilir eşya olarak tanımlanır. Bizleri güneşten daha çok da yağmurdan korumak için yanımızdan ayırmadığımız metrolarda, otobüslerde, kafelerde en çok unutulan eşyalar içinde yer alan şemsiyenin sözcük olarak kökenine bakalım. Şemsiye ilk kullanıldığı zamanlarda parasol ismiyle anılırdı. İsimde geçen para durdurmak, solsa güneş anlamına gelmektedir. Türkçe'ye Arapça şems-iye yani güneşlik sözcüğünden türetilerek gelmiştir. Daha önce duydunuz mu bilmiyoruz ama Türk Dil Kurumu sözlüğünde de güncek adıyla geçer. Şemsiye ilk olarak Mezopotamya'da çeşitli bitki yapraklarından üretilmiştir. Ardından M.Ö. 1200'lerde Antik Mısır'da özellikle soyluları güneşten korumak için kullanılmış, Mısır kültüründen Romalılara geçen şemsiye, Antik Yunan kültüründe de hem güneşten korumak hem de statü göstergesi olarak tercih edilmiştir. Şemsiyenin yağmurdan korunmak için ilk olarak Çin'de kullanıldığı bilinmektedir. Kağıttan yapılan şemsiyelerin reçinelenerek su geçirmez duruma geldikten sonra yağmurdan korunmak için kullanılmıştır. Batı'da 16. yüzyıl sonlarında yaygınlaşan şemsiye, Faslı gezgin ve yazar Hannah Hemingway tarafından 18. yüzyılda Londra'da kullanılmıştır. Bu adım şemsiyenin tanınmasını sağlamıştır. Şemsiyenin seri üretimine ise 1830 yılında Londra'da başlanmıştır. Sapları genellikle balina kemiği ve ahşaptan yapılan şemsiyeler günlük yaşamın özellikle bol yağmurlu Londra'nın bir parçası haline gelir. 1852 yılında ünlü bir üretici şemsiyeyi değişik modellerde ve çelik tel kullanarak daha fonksiyonel olarak üretmeye başlar. Ülkemizde ise ilk şemsiyeler yurt dışından getirilmekle birlikte ilk yerli üretim 19. yüzyılda İngiliz üretici Robinson tarafından yapılmıştır. Sonrasında özellikle kadın aksesuarı olarak yaygınlaşan şemsiye günümüzde pek çok sahada kullanılmaktadır.
Şemsiyemi ucu kare, şemsiyemi ucu kare, yok mu bu derdime çare, yok mu bu derdime çare, oyar güzel ben biçare. Oyar güzel ben bir çare, çaresiz dertlere düştüm, bir vefasız yâre düştüm, çaresiz dertlere düştüm, bir vefasız yâre düştüm.
Sanatçı Şebnem Ferah. Üsküp'ten Yalova'ya göçmüş bir ailenin en küçük kızıdır Şebnem Ferah. Hayatı boyunca bu göçün izlerini taşıyacak küçük Şebnem, her karesi müzikle iç içe bir evde büyür. İlk öğrenimini Yalova'da ailesinin yanında, lise hayatını Bursa'da yatılı olarak geçirir. Müzikle olan bağları lise sıralarında daha da kuvvetlenir. Birkaç küçük müzik grubu içinde de yer alır. Asıl dönüm noktasını Orta Doğu Teknik Üniversitesi ekonomi bölümünü kazanıp gittiği Ankara'da yaşar. Özlem Tekin'le de yollarının kesiştiği bu dönemde Volvox grubunun İstanbul'a gitme kararı sonrasında üniversiteyi ikinci sınıfta bırakır, İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümüne kaydolur. Bu şehirde aralanan kapıları ardına kadar açan sanatçı, grubun bir süre sonra dağılması üzerine vokalistlik yapmaya ve bireysel çalışmalara döner. İşte tam da bu dönemde Onlu Tunç ve Sezen Aksu ile tanışır. 1996'da İskender Paydaş, Demir Demirkan, Sezen Aksu, Tarkan Gözü Büyük dokunuşlarıyla ilk albüm Kadın piyasaya çıkar. Bu neredeyse 4 oktavlık ses ve derinliği olan şarkılar milyonların dikkatini çeker. Vazgeçtim dünyadan, yağmurlar, bu aşk fazla sana şarkıları dillere dolanırken, deli kızım uyan, hazin bir yaşanmışlığın dışa vurumu olarak dizelere şöyle dökülür.
Gelen
1999'da yaşadıklarına meydan okuyan bir Şebnem Ferah olarak Artık Kısa Cümleler Kuruyorum albümüyle karşımıza çıkar. Gerçekten de albümdeki tüm şarkıların adı kısadır. Bugün, Ay, Kalbim gibi şarkılar hem samimiyetiyle hem de vurucu sözleriyle akıllarda yer alır.
Bugün resmine dokundum ben, öptüm yine, yine. Zaman ağır ol henüz erken, demek için güle.
İlk albümleriyle rock'ın kraliçesi unvanını alan Şebnem Ferah yine uzun bir stüdyo çalışmasına başlar. Bu sırada 1999 depreminde babasını kaybeden sanatçı müziğe sıkı sıkı sarılır. Acılarını bir nebze de olsa müzikle hafifletmek ister. 2001'de 3. solo albümü Perdeler çıkar piyasaya. Sil Baştan, Günaydın Sevgilim bu albümün hafızalara kazınmış belli başlı parçalarıdır. Perdeler şarkısında dünyaca ünlü Apokaptika ile çalışır ve bu grupla çalışma yapan ilk Türk sanatçı olur.
Bir yanımda durmadan çalışan saatler, bir yanda ağır ağır dipten gelen sesler, düşündüm buldum sandım yüzyıllık gerçekler, hepsiyle giyindim durdum bazen büyük geldiler. Bir yanda susmadan konuşan dudaklar, bir yanda küsüp susmuş sessiz akıllar, dibe vurduysak ne olmuş elbet çıkarız, bir gün var bir gün yokuz kiralıkmış hayatlar. Ardımda büyük büyük kocaman ağır yükler, her yerimden çektiler.
Yıl aradan sonra gelen Kelimeler Yetse adlı muhteşem bir çalışmayla döner. Mayın Tarlası, Gözlerimin Etrafındaki Çizgiler, Ben Şarkımı Söylerken parçaları oldukça ses getirir. Yaşadıklarının notalarına sindiğini söyleyen sanatçı, ikişer yıl arayla Can Kırıkları, 10 Mart 2007 İstanbul konseri ve Benim Adım Orman'ı çıkarır. Bu arada hiç boş kalmayan sanatçımız, Vefa albümlerinden düetlere, seslendirmelerden film müziklerine, sosyal içerikli videolara kadar oradan oraya koşturur. 2013'e gelindiğinde yaşadıklarından güç aldığını sık sık dile getiren Şebnem Ferah, Od albümüyle müzikseverlerle yeniden buluşur. Birileri Var, Ya Hep Ya Hiç ve Çok Yorgunum albümün önde gelen şarkılarıdır. Şebnem Ferah, son solo albümü Parmak İzi 2018'de Küllerinden adlı şarkıyla çıkış yapar. Artık kısa cümleler kuran, can kırılganlığını kişiliğin özü sayan, sil baştan başlayabilecek kadar güçlü, bir o kadar isyankar. İçten ve rock müziğinin efsane kadını Şebnem Ferah'ın muhteşem sesiyle uğurlayalım sizleri.
Seni ararken kendimi kaybetmekten yoruldum. Bulduğumu zannettim de kendimden ayrı düştüm. Bu garip
haftaya aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hazırlayan Şengül Ateş. Teknik yapımda Aycan Peren. Mikrofonda Nilgün Yıldırım. İsim, şehir...